komşunu da kendin gibi seveceksin. Tanrı'nın daha biz ilk buyruğunda aptallaşıyoruz. Yere düşüyoruz. Hadi diyelim ki Allah'ı seviyoruz bütün canımızla, gücümüzle, ruhumuzla, her şeyimizle. Hangimiz komşumuzu kendimiz gibi seviyoruz? İşte Rabbin bunun için gelmesi gerekiyordu. Biz güçten yoksun olduğumuz için, güçten eksik olduğumuz için Rab kendi parçasını bize göndermesi gerekiyordu ki biz onun aracılığıyla Tanrı'ya ulaşabilelim. Onun için İsa Mesih'te olmak bir dine girmek demek değil. Ben her zaman diyorum, eğer bir din olsaydı şu anda benim içinde bulunduğum hayat, benim zaten bir dinim vardı. Hem de oldukça faaldim dinde. Müezzinlik yaptım, 1,5 yıllık ezan okudum, cemaate tesbih çektirdim. Bir fiil aktifdim camide. Eğer bir din ardından gitseydim benim bir dinim vardı zaten. Başka bir dine benim ihtiyacım hiçbir zaman yoktu. Ama benim şu anda ya da bizlerin şu anda içinde bulunduğu yaşam bir din değil. İsa ne dedi? Ben bir din getirdim. Benim dinim en iyi din. Bir din reklamı yapmadı. Din sözü yok kutsal kitabın hiçbir yerinde. Ama İsa 3 önemli gerçeğin altını çizdi. Ne dedi? Yol benim dedi. Gerçek benim dedi. Yaşam benim dedi. Mesih'te olmak bir yola girmek, o yol aracılığıyla bir yaşam içerisine girmek, o yaşam aracılığıyla gerçeğe ulaşmak. Ve diyor ki siz o gerçeği bileceksiniz, gerçek sizi özgür edecektir. Bizi özgür eden bir din değildir. Bizi öldükten sonra cennette olma güvencesini veren bir din değildir. Tanrı'nın diri olan, kalıcı olan sözüdür sevgili kardeşler. Bu söz bize bu vaadi veriyor. İman et, kurtulacaksın. Biz iman ettik. Ben 79'a karar verdim. Birçoklarınız 3 yıl önce, birçoklarınız 5 yıl önce, 6 yıl önce, 10 yıl önce karar verdiler Rab'le birlikte yürümeye. Karar vermek o kadar kolay olmadı. Epey araştırdık. Epey okuduk. Ama sonunda her zaman ben söylüyorum sevgili kardeşler, bir tane gerçek var. 3 tane, 4 tane yok. O gerçeği keşfetmek için Rab bize hikmet versin, anlayış versin. Ki o gerçekleri biz net bir şekilde kavrayabilelim sevgili kardeşler. Evet, biliyorsunuz uzun bir süre ara verdik. Kutsal kitabın yaratılış bölümüne birlikte bakıyorduk hatırlarsanız. Bu yaratılış bölümünün 2 bölümünü bitirmiştik. 3. bölüme giriş yapmıştık. Kutsal kitaplarımızı alalım elimize. Yaratılış kitabımızın 3. bölümünü açalım. Ve önceki haftalar o büyük aradan önce yaptığımız son konuşmada 3. bölümün 5 ve 6. ayetlerine açıklık getirmeye çalışmıştım sizlere. Ve 5. ayetteki sözlere baktığımız zaman sanki Tanrı Adem ile Havva'yı kıskandığını dile getiriyordu bizlere. Çıkış kitabımızda biliyorsunuz ki Tanrı Musa'ya Sina Dağı'nda o yasayı verdiğinde orada 5. ayetinde, çıkış 20. bölümün 5. ayetinde Tanrı'nın kıskanç bir Tanrı olduğunu açıkça ifade ediyordu. Putların önünde eğilmeyeceksin, önünde başka ilahların olmayacak çünkü ben Tanrın, Rab, öğreten, seni koruyan Rab, kıskanç bir Tanrıyım diyor. Kıskanç bir Tanrıyım. Bunun üzerinde biraz durmuştuk eğer anımsarsanız. Ama bakıyorsunuz bu 5. ayetteki sözlerle Tanrı sanki Adem ile Havva'nın bazı şeylere sahip olmalarına engel olduğunu dile getiriyordu. Yani bir şekilde sanki bunu söylüyordu Tanrı. Benim elimde olan senin elinde olmasını istemiyorum. Aslında böyle bir düşünce gerçekten çocuksu ve gerçekten de açgözlükten başka bir şey değil sevgili kardeşler. Neden? Çünkü böyle bir düşünce içerisinde ne var? Kötü bir düşünce, kötü bir niyet yapmakta. Ve böyle bir niyet, böyle bir istek, böyle bir amaç bizim hayatımıza zarar getiren, hayatımızı allak bullak eden, gururu besleyen bir olgudur. Eğer bu tür bir kıskançlık söz konusu ise burada anlatılmak istenen kıskançlık. Ama burada anlatılan kıskançlık bu tür kıskançlık değil. Kıskançlığın başka bir türü daha var ki bu da sevgi ilişkisini korumak ve bozulduğunda, o ilişki bozulduğunda onarma tutkusunu, onarma özelliğini taşıyan bir kıskanma özelliği var. Hatırlarsanız kutsal olarak gördüğümüz evlilikten söz ederken, eğer evlilik içerisinde eşlerden biri diğerini başka biriyle aldatırsa ve aldatılan kişi kendisini aldatan eşine karşı düştüğü zinadan dolayı kendisi bir tepki göstermiyorsa bu zinaya karşı, o zaman o evlilik ilişkisi içerisinde ne vardır? Bir ahlak bozukluğu vardır. Değil mi? Eşini seven mutlaka eşini, sevdiği hayat arkadaşını bir başkasıyla paylaşmak kesinlikle istemez. İşte Tanrı'nın da halkıyla yapmış olduğu sözleşme, sevgi antlaşması böyle bir antlaşmaydı. Yani Tanrı o halkı seçtiğinde, sevgisini o halk ile paylaştığında, onu izleyenler için o sevgisini dolu dolu Tanrı önlerine döktüğünde, istemedi ki o sevgiyi gitsinler başkalarıyla, yani başka ilahların ardından giderek o ilahlarla paylaşmasınlar. Ama halk ne yaptı? Gitti, Tanrı'nın onlara emanet ettiği o saf, kusursuz sevgiyi ne yaptılar? Gittiler, putlarla ilişkiye girerekten, affedersiniz çok büyük bir cinsel ilişkiye girerekten o sevgiyi yozlaştırdılar. Onun için Tanrı onları kıskandı ve onları cezalandırdı. Yani onları, onun saf sevgisini halk kötüye kullandı. Tanrı'nın kıskançlığı böyle bir Tanrı. Tanrı istemiyor ki bizi başkalarıyla paylaşsın. Yani biz hem şeytana ardından gidelim, kötülüklerin ardından gidelim, hem de Tanrı'nın ardından gidelim. Olmaz, mümkün değil. İki efendiye kulluk edilemediği gibi sevgili kardeşler, kesinlikle hem kötü alanda hem de sevgi alanında aynı anda yürümemiz mümkün değil. Onun için Tanrı'nın bize karşı olan bu sevgisine karşılık olaraktan aslında bizlerin daha çok ateşli, daha çok gayretli olmamız gerekiyor. Yani Tanrı'nın o kıskançlığı karşısında biz daha çok alevlenmemiz lazım. Tanrı'nın o kıskançlığı karşısında, bize olan sevgisi karşısında biz daha çok gayretli olmamız lazım. Yani bizi kamçılaması lazım. Tam tersine. Onun için Tanrı'nın bize olan ilgi hakikaten çok büyük. Eğer Tanrı bize karşı ilgi duymamış olsaydı, eğer Tanrı bize karşı sevgi göstermemiş olsaydı, kalkıp ta bize kadar insan bedeninde çıkıp gelmez. Tanrı insan olması gerekiyordu seni kurtarabilmesi için. Bundan daha büyük bir sevgi olabilir mi? Eğer Tanrı seni sevmemiş olsaydı harekete geçmezdi. Eğer Tanrı sana değer vermemiş olsaydı kesinlikle harekete geçmezdi. Ama Tanrı seni sevdi, sana değer verdi ve hala seni seviyor, değer veriyor ve özlem duyuyor. Gerçekleri kavrayasın ve o kaybolan, Sami kardeşim paylaştığı gibi, kaybolan oğul hikayesinde okuduğumuz gibi, aklın başına gelip baba ocağına, ana ocağına, o yuvaya geri dönmen gerekiyor. Başka çıkış yolu yok. Ve bu son konuşmada bir de şunu üzerinde durmuştum. Özetliyorum, biraz anımsama, hatırlama olsun diye hemen paylaşmak istemedim. Biraz özet vereyim dedim. Hatırlarsanız yılan ne demişti? Kesinlikle ölmezsin dedi, değil mi? Havaya ne dedi? Yılan, şeytan yılan kılığında geldi, havaya yaklaştı, dedi ki hayır, sen o meyveyi yediğin zaman kesinlikle ölmeyeceksin. Çok sert bir ifade. Neden çok sert bir ifade? Şeytan diyebilirdi. Hadi canım, ölmezsin. Ama kadını kandırmak için nasıl bir ifade kullanıyor? Kesinlikle ifadesini kullanıyor. Çünkü neden? Tanrı da ondan önce ikinci bölümde ne demişti? Eğer siz bu meyveden yerseniz kesinlikle öleceksiniz. Şeytan ne diyor? Aynı ifadeyi kullanıyor. Diyor ki kesinlikle ölmeyeceksin. Burada nasıl bir gerçek ortaya çıkıyor? Şeytan, iblis, Tanrı'nın tam zıttı. Tam karşıtı. Ve biz bunu hangi ayetlerle ifade etmiştik? Yuhanna 8:44'te. Ne okumuştuk orada? Efendim? Evet. Onda gerçek yoktur. O yalancıdır ve yalanın babasıdır. Yani yalanın özüdür. Onun yapısı yalanla oluşmuş. Ama Tanrı hakkında ne okuduk? Tesniye 32. bölümde. Bakın 4. ayette ne okumuştuk orada? Tanrı için ne diyor? İblis için ne diyor? Onu çok iyi bir şekilde görmemiz lazım. Tesniye 5. kitap yasanın tekrarı olarak geçiyor. Ben eski tercümeyi kullanıyorum ya. 32. bölüm ayet 4. Musa'nın 5. kitabı. Fünfte Mose. Mose. Svein Dreisig. On Fia. Ya Fers Fia. İblis için ne okuyoruz? Onda gerçek yoktur. Çünkü yalancıdır ve yalanın özüdür. Tanrı için ne okuyoruz? İşleri kusursuzdur. Bütün yolları doğrudur. O haksızlık etmeyen güvenilir Tanrı'dır. Hamdolsun. Tanrı güvenilir Tanrı'dır. Tanrı yaşayan bir Tanrı'dır. Tanrı seni seven bir Tanrı'dır. Tanrı sana değer veren bir Tanrı'dır. Tanrı senin için harekete geçen bir Tanrı'dır. Tanrı seni taşımaya istekli bir Tanrı'dır. Tanrı seni desteklemeye istekli bir Tanrı'dır. Tanrı seni doğru yola getirmek için hayatını feda eden Tanrı'dır. Bu sevgi karşısında ne yapabiliriz? Ancak amin dememiz lazım. Tanrı'nın bu yüceliği karşısında ancak amin deyip bu gerçekleri yürekten benimseyip kabul etmemiz lazım sevgili kardeşler. Evet, bugün bu özetlemeyi yaptıktan sonra bugün iki ayete bakacağız. Zamanımız dahilinde. Zamanımız 5'e 20 var. Bakalım. 6 ve 7. ayetleri bir kardeş okusun lütfen. 6 ve 7. ayetleri. Oradaki ruhsal gerçeklere açıklık getirmeye, oradaki gerçekleri, ruhsal ilkeleri anlamaya çalışalım birlikte.
Kadın ağacın güzel meyvesinin yemek için uygun ve bilgelik kazanmak için çekici olduğunu gördü. Meyveyi koparıp yedi. Yanındaki kocasına verdi, o da yedi. İkisinin de gözleri açıldı. çıplak olduklarını anladılar. Bu yüzden incir yaprakları dikip kendilerine önlük yaptılar.
Kadın ağacın güzel meyvesini yemek için, uygun ve bilgelik kazanmak için çekici olduğunu gördü. Meyveyi koparıp yedi. Yanındaki kocasına verdi. Yani ilk yaratılış, Adem'le Havva'nın durumuna bakıyoruz. Ve kocası da aldı yedi. İlginç bir gerçek var burada. Havva meyveyi alıp yediğinde gözler açılmadı, ruhsal gözler. Ne zaman ruhsal gözler açıldı? Çok ilginç değil mi? Acaba neden Havva yediğinde gözler açılmadı, ruhsal gözler açılmadı da Adem yedikten sonra ruhsal gözler açıldı? İlginç değil mi? Benim çok dikkatimi çekmiştir bu. Bir oldukları için. Yani şöyle diyebilir miyiz? Eğer Adem seçimini karısından yana yapmasaydı, tamam mı? Çünkü biliyorsunuz Tanrı sözleşmeyi kiminle yaptı? Adem'le yaptı. Değil mi? Çok ilginç. Ve eğer karısına bakmayıp da Tanrı'nın buyruğuna itaat etmiş olsaydı ne olabilirdi? Bir varsayım ancak düşünebiliriz. Kutsal kitapta yok bu ama bir fikir yürütebiliriz. Ne olabilirdi? Eğer Adem deseydi ki hayır, Tanrı bize bundan yemememizi söyledi, yemeyeceğiz deyip itiraz etseydi ne olurdu acaba? Havva yemişti zaten. Tabii. Ağzını değdirmedi. Yedi onu. Yedi diyor. Güzel. Güzel. O, ya çok güzel. Aslında diyebiliriz değil mi? Havva aldatıldı. İşte aldatıldı. Birileri tarafından aldatıldı. Havva aldatıldı. Adem seçme özelliği vardı. Bir seçim vardı Adem için. Adem'in hayır deme seçeneği vardı. Ben düşünüyorum ki eğer tabii ki çok mantıklı olabilir ya da mantıksız olabilir bilmiyorum ama diyorum ki eğer Adem itaat etseydi, ben diyorum ki Tanrı ona yine başka birini yaratırdı yanında eş olaraktan. Eğer Adem itaat etseydi. Yani demek istediğim şu. Aslında vurgulamak istediğim gerçek şu. Adem sorgusuz ve sualsiz. Sormadan, araştırmadan, hiçbir tepki göstermeden meyveden yedikten sonra her ikisinin de gözleri açıldı. Demek ki Havva bir şekilde aldatıldı ama Adem'in bir seçme ayrıcalığı, bir seçme özelliği vardı ve o diyebiliriz ki belki o çocukların fikrini kabul edebiliriz ya da bizim Coşkun'un söylediği gibi Adem istemedi sevdiği eşinden ayrılsın, korktu belki, çekindi belki, bilmiyoruz, istemedi, ondan kopmak istemedi, o vesileyle ne yaptı, ona boyun eğdi, yedi. Ve çok ilginçtir, Pavlos da aynı şekilde dile getirirken Romalılara yazdığı mektupta özellikle altını çizerek kimi sorumlu tutuyor? Havva'yı değil. Çok ilginç. Kimi sorumlu tutuyor? Adem'i sorumlu tutuyor. Çünkü Adem baştı. Kadın erkeğin destekçisiydi. Erkeğini destekliyor. Erkek de karısına bakıyor, gözetiyor ve seviyor. Bağrına basıyor. Diyor ki 18 ve 19. ayetlerde, Romalılar 5. bölümün 18 ve 19. ayetlerinde, bir adamın diyor söz dinlemezliği yüzünden birçoğu günahkar kılındığı gibi. Demek ki Havva'nın değil, bir adamın orada Adem'i içine sokuyor. Demek ki Adem insan soyunun, eski yaratılışın neyi? Başı. Ve onun aracılığıyla ne oluyor? Adem aracılığıyla dünyamıza ölüm giriyor. Ölüm yoktu daha önce. Ölüm ne zaman girdi? itaatsizlik edip günaha düştükten sonra beraberinde ölüm ve diğer o ölümle birlikte utanç ve diğer birçok çirkinlikler günahla birlikte, itaatsizlikle birlikte dünyamıza girmiş oldu. Ama diğer taraftan da Tanrı İsa Mesih'i nasıl görüyor kutsal sözde? Yeni yaratılışın başı olaraktan görüyor. Adem eski yaratılışın başıydı. İsa Mesih de bu yeni yaratılışın, İsa Mesih'e biz evet dediğimizde yeniden doğuyoruz ruhsal anlamda. Bu yeni yaratılışın da başı oluyor İsa Mesih. Diyor ki eğer bir kişi Mesih'te ise yeni bir yaratıktır. Eski şeyler geçti ve işte hepsi yepyeni oldu. Demek ki Mesih'te sözcüğü bu ayette Korintoslular 2. Korintoslular 5-17. Ayetinde anahtar söz, Mesih'te sözü. Çünkü bazen bazı kişiler bu ayeti biraz yanlış şey yapıyorlar, yorumluyorlar. Ama buradaki vurgu Mesih'te sözcü. Mesih'te eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. Yani imanlının uygulamasından çok imanlının neyini gösteriyor? Bize konumunu, durumunu, Mesih'te sahip olduğu konumu bize gösteriyor sevgili kardeşler. Ancak İsa Mesih geldikten sonra biz gerçek anlamda o yeni yaratılışın o güzelliğini, o doluluğunu, zenginliğini o zaman dolu dolu göreceğiz. Evet, İsa Mesih'in ölümü ve ölümden görkemle dirilişiyle sonsuz yaşam ve bununla birlikte doğruluğun neyi oluyoruz? Sahipleri olmuş oluyoruz. Demek ki bir taraftan ne egemen? Günah aracılığıyla günahın sonucu ölüm egemen. Ama diğer taraftan Rabbimiz İsa Mesih'in kaygısı aracılığıyla, lütfu aracılığıyla, inayeti aracılığıyla doğruluğu devam ediyor. Yani bu dönem lütuf dönemi olduğu için Tanrı'nın doğruluğu sürmektedir. Hala hamdolsun devam etmektedir. Onun için Romalılar 5:21'de şöyle okuyoruz. Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla sonsuz yaşamı getiren lütuf da doğrulukla egemenlik sürsün diyor. Romalılar 5:21'de. Hava meyveye bakıyor ve ne görüyor? Meyveye baktığında ne görüyor? Bakın kutsal söze bakın. Ne diyor? Meyveye baktığında ne görüyor? Bilgelik kazanmak için çok çekici olduğunu görüyor. İsterseniz bunu biraz eski antlaşmadaki bu sözleri biraz yeni antlaşmadaki sözlerle biraz mukayese edelim çabuk bir şekilde. Şimdi Matta 4. bölüm bunun en güzel yanıtını bizlere veriyor. İsa Mesih biliyorsunuz çölde şeytan tarafından ne yaptı? Hizmeti öncesinde denendi. Değil mi? 3 kez denendi. Ve bu sınama tam Aden bahçesinde olduğu gibi 3 yönlü bir sınamaydı. Yani 3 yönüne hitap etti şeytan. Bugün genelde iblis insana saldırdığı zaman yine insanın 3 yönüne hitap ederekten saldırıyor. Ve iblis Mesih'e saldırdığında ne dedi? İsa'nın bedensel isteklerine hitap etti. Ama İsa Mesih ne yaptı? Rabbin sözüyle yanıtladı. Tesniye 8. bölümden eski antlaşmadan bir ayet kullandı. 3. ayeti kullandı. Tesniye 8:3'ten bir ayet kullandı. Dedi ki insan yalnız ekmekle yaşamaz. Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşar. Daha sonra ne yaptı şeytan? Baktı ki ilk sınamasında başarılı olamadı, yoklamasında başarılı olamadı. Onu ne yaptı? Kutsal kente götürdü ve tapınağın en yüksek tepesine çıkarttı ve şöyle dedi. Matta 4. bölümde okuyoruz. Eğer Tanrı'nın oğluysan kendini aşağıya at. Çünkü diyor yazılmıştır. Melekler senin için buyruk verecek. seni elleri üzerinde taşıyacaklar, ayağın taşa çarpmasın diye. Şeytan ne yaptı burada? Tanrı'nın sözünü kullandı. Demek ki iblis de Tanrı'nın sözünü biliyor. Çok güzel bir şekilde, ama çok daha farklı bir şekilde karşı tarafa aktarıyor. Ve nereden kullandı şeytan bu sözleri? Mezmur 91'den kullandı. 91. Mezmur'un 12. ayetinden kullandı. Yani burada ne yaptı? İsa'nın bu sefer fiziksel yönüne değil, dini duygularına, bu sefer bu inanç duygularına ne yaptı? Hitap etti. Ve ne yaptı? İsa tekrar Tesniye kitabının 6. bölümünden bir ayet kullandı. Tanrı'nın Rabbi denemeyeceksin. Allah'ın Rabbi, Tanrı'nın Rabbi denemeyeceksin dedi. Bununla bizlere çok güzel bir mesaj verdi aslında İsa Mesih. Her birimiz için burada çok güzel bir mesaj var sevgili kardeşler. Eğer bizler Tanrı'nın isteğini önemsemeyip kendimizi yüceltmeye çalıştığımız zaman ne yaparız? Tanrı'yı sınamış oluruz, değil mi? Kendimizi ön plana koymaya çalıştığımız zaman İsa bunu yapabilirdi. O özelliği vardı. İsa hatta kendisini aşağı atabilirdi ve dediği gibi İsa Mesih'e hiçbir şey olmayabilirdi. Ama İsa eğer bunu yapmış olsaydı, o zaman Tanrı'nın dışında hareket etmiş olacaktı. Ama İsa ne yaptı? Babasına boyun eğdi. Yani kendini öne çıkartmadı. Kendi yetkilerini ön plana çıkartmadı. Ne yaptı? Tanrı'yı, babayı ön plana çıkartmış oldu. Onun için birçok kişi bu dünyasal arzuların içsel dünyamıza pek etkisi olmadığını söylüyorlar. Yani dünyasal arzular insanı pek fazla içsel anlamda etkilemez. Ama bu üç yönlü denemeye biz baktığımız zaman geniş bir biçimde bunun tam tersi olduğunu görüyoruz. Yani içsel davranışları da gerçekten etkilediğini görüyoruz. Birincisi, bu tür arzular, bu şiddetli arzular ne yapıyor? Fiziksel arzularımızı ne yapıyor? Harekete geçiriyor, daha çok körüklüyor ve körükleyerekten zihinlerimizi etkisi altına alıyor. Yani o tür arzuları körüklemekle ne yapıyor? Zihinlerimizi etkisi altına alıyor. Demek ki birinci alanda zihinlere hitap ediyor. İkinci noktaya baktığımız zaman görsel, yani göze hitap ederekten maddi şeylere karşı büyük bir istek uyandırıyor. Biz buna diyoruz ki toplum içerisinde materyalizm ya da yeni Türkçe'de bir kelime var, özdekçilik. Yani maddi şeylere değer veren. Bu tür arzuları ne yapıyor? Körüklüyor. Üçüncüsü de sahip olduklarıyla övünme duygusunu ne yapıyor? Harekete geçiyor. Bende bu var. Sende yok ama bende var. Yani sahip olduklarıyla o övünme duygusunu ne yapıyor? Harekete geçirmiş oluyor. Demek ki burada üç yönlü bir sınanma var. Bir, bedenin tutkuları. İki, gözün tutkuları, göze hitap ediyor. Üç, yaşamın gösterişçiliği. Bunu 1. Yuhanna 2.16'da şöyle okuyoruz. İsterseniz açın. Belki Hasan onu okusun bize. 1. Yuhanna 2.16. 1. Yuhanna 2.16. Burada da bak çok açık bir şekilde ne yapıyor? Bu üç yönlü denemeyi özetliyor. Dünyadaki şeylerin tümü bedenin tutkuları, gözün tutkuları, yaşamın gösterişçiliği babadan değil dünyadandır. Demek ki bedenin tutkusu, şimdi Adem bahçesine bakıyoruz, havanın durumuna bakıyoruz. Bedenin tutkusu, hava ağacın meyvesini yemek için ne yaptı? Uygun olduğunu gördü. Gözün tutkusu, hava meyvanın güzel olduğunu gördü. Ve üçüncüsü, yaşamın gösterişçiliği olarak da hava bilgelik kazanmak için meyvanın çekici olduğunu gördü. Üç yönlü bir deneme söz konusu burada. İsa diyor ki bedende işlenen bu günahlar hep yürekten kaynaklanır. Hep içten kaynaklanır. Onun için Adem ile Hava yüreklerinde bilgeliğe sahip olmak istediler. Ama Rab'den gelen bilgelik değildi onların istediği. Eğer yukarıdan, Tanrı'dan gelen bilgeliği istemiş olsalardı Adem ile Hava, Rab Tanrı onlara zaten bilgeliği vermeye hazırdı. Ama onlar yukarıdaki bilgeliği istemediler. Nasıl bir bilgelik istediler? Tanrı gibi olma hevesiyle yandılar, tutuştular. Tanrı gibi olmak istediler. Tanrı gibi olma hevesiyle bilgelik istemişlerdi Adem'le Hava. Bu nedenle yasak olan meyveden yediler. Sonrasını da 7. ayette okuyoruz. İkisinin de gözleri açıldı. Çıplak olduklarını anladılar. Bu yüzden diyor incir yapraklarını dikip kendilerine önlükler yaptılar. Burada bahsedilen körlük fiziksel bir körlük değil sevgili kardeşler. İlk kez Adem'le Hava'nın vicdanlarının gözleri açılıyordu ilk kez. Onlarda vicdan yok muydu? Vicdan olgusu vardı. Ama vicdan daha, o vicdan mekanizması daha harekete geçmemişti. Nasıl harekete geçti? Kötülüğü yapmakla. Vicdan harekete geçmeye başladı. Hareket halinde olmaya başladı. Adem'le Hava ilk o yaratılış durumlarına baktığımız zaman iyilik ve kötülüğü, kötülüğün bilincinde değildiler. Değil mi? O bilinç ne zaman onlara ulaştı? O yeme denilen meyveden yedikten sonra o bilinç, o vicdan dediğimiz olay harekete geçti ve bununla onun kötü olduğunu o vicdan aracılığıyla fark ettiler. Ama aslında Adem'le Hava sevgili kardeşler ilk kez günahla yüz yüze gelmişlerdi ve mutlulukları için aslında böyle bir tecrübeye ya da böyle bir tecrübeyi yaşamalarına gerek yoktu. Hiç de gerekmiyordu. Günahın getirdiği acı sonu bilmektense bence Tanrı'ya itaat ederek sahip oldukları bilgide ne yapmaları gerekiyordu? Adem'le Hava'nın gelişmeleri gerekiyordu. Ama onlar ne yaptılar? Günahın bilincine vararaktan kötünün ne olduğunu bildiler. Çok şey mi kazandılar bununla? Hiç de o kadar güzel şeyler kazanmadılar maalesef. Tam tersine Tanrı'nın verdiği o bilgelikte bence gelişmeleri lazımdı. İtaat ederek, boyun eğerek Tanrı'yla olan o ilişkiyi sevgi içerisinde sürdürmeleri gerekiyordu. Biz ikinci bölüme baktığımız zaman orada ne görmüştük? Her ikisinin de gözlerinin açık olduğunu ama utancın ne olduğunu bilmediklerini biz orada okumuştuk. Aslında normalde gözleri açıktı. Ama masumdular, bir çocuk gibi. Nasıl ki bir çocuk belirli yaşta kız oğlan çıplak dolaşsalar bile gayet normaldir onlar için. Hiç o duygular hakim değildir onlarda. Adem'le Hava'nın durumu da böyleydi. Masumdular. Ta ki o günah bilincine ulaşıncaya dek. Kötünün bilincine varmadan vicdan harekete geçmezdi. Onun için bu vicdan konusunda Romalılar 2'de şöyle okuyoruz. Vicdanları onlarla birlikte tanıklık eder. Birbirleriyle çelişen düşünceleri ise ya onları suçlar diyor ya da onları savunur. Demek ki vicdan ne yapıyor? Ya suçluyor ya da savunan bir yargıç durumunda. Demek ki vicdan dediğimiz olgu yürekte hangi aşamada? Bir yargıç aşamasında. Yanlış yaptığında yanlış yaptın diyor. Doğru yaptığında doğru yaptın diyor. Bunu doğru veya da yanlış olduğunu bize açıklayan bir olgu. Tanrı'nın bize vermiş olduğu, emanet ettiği olgu. Bu Amerikan yerlileri bu vicdan için çok ilginç bir söz kullanıyorlar. Diyorlar ki vicdan diyorlar yürekte olan okun başına, o sivri ucuna benzer. Eğer diyor sen yanlış bir şey yaptığında kendimi düzeltene kadar ucu yüreğime batmaya başlar diyor. Yönelir ve ucu diyor bana batmaya başlar. Batar, batar, batar, batar ve yüreğimi acıtır. Ama diyor, eğer kendimi düzeltmez, devam edersem hala, hani vicdanımın sesine kulak vermeyip, hala devam edersem, o diyor ki mızrağın ucu batmaya devam eder. Ama bir anda artık öyle bir an gelir ki artık o acıyı hissedemez duruma gelirsin. Yani işlediğin günahların sonucunda eğer tövbe etmezsen, eğer onu Tanrı'nın önüne getirmezsen, yanlışlığını açıkça söylemezsen ne oluyor? Artık yavaş yavaş yavaş yavaş alışıyorsun, acıya alışıyorsun. Artık senin için hiçbir şey ifade etmiyor. Yani vurdum duymaz bir duruma geliyorsun. Çevremizde bu tür insanlar çok. Değil mi? Artık günah içerisinde yaşadıkları için, günahın içerisinde cebelleştikleri için, boğuştukları için artık günaha alışmışlar. Günah onlar için bir yaşamın parçası artık. Ama daha önce örnek veriyorum. Daha önce ben yalana karşı çok çok çok çok çok çok bağlıydım. Aşırı derecede bağlıydım. Ağzımda üç kelimeden iki tanesi yalandı. Ama ben artık onun yalan olduğunun bile farkında değildim. O kadar çok alışmıştım artık. Hiç onun ben yalan olduğunu bile savunmuyorum. Kendim bile en sonunda söylediğim yalana inanıyordum. O kadar ilginç. Öyle bir yalancılık vardı bende. Ama ben kutsal sözdeki gerçekleri kavrayıp tövbe ettiğimde, iman ettiğimde sevgili kardeşler, o vicdanı Tanrı o vicdana tekrar egemen olduğunda, o yeniden doğuşu sağladığında, şimdi ortamlarda ağzına bir takım gerçek olmayan şeyler geldiğinde ağzın kalıyor. Vicdanın o işte yerli Amerikan yerlilerinin söylediği gibi o ok batmaya başlayınca diyorsun, hemen doğruyu söylemekten yana hareket ediyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani Tanrı eğer biz hangi oranda o yönümüze biz hitap edersek, o yönümüze fırsat verirsek, o yön bizde gelişecektir, büyüyecektir sevgili kardeşler. Eğer vurdum duymaz bir tutum sergilersek, kutsal kitap diyor ki 1. Timoteos 4.2'de çok ilginç bir ifade kullanıyor. Vicdanları dağlanmış kişilerdir diyor bu tür kişiler. Yani artık vurdum duymaz. Ve İbraniler 10.22'de bu tür kişiler için kullandığı söz kötü vicdan diyor. Artık vicdan vicdanlıktan çıkmış. Tamamen bozulmuş. Tamamen artık harap olmuş durumda. Ne yaptılar? Gözleri açılınca ilk hareket neydi? Hemen önlükler yapıp incir yapraklarıyla utançlarını örtmeye çalıştılar. Bu davranışlarıyla neyi göstermiş oldular bize? İlk hareketleriyle neyi göstermiş oldular? Günaha karşı olan tepkilerini. Bugünkü gibi aynı şekilde sevgili kardeşler, bugün insan ne yapıyor? Sürekli suçunu, günahını örtme çabası içerisinde değil mi? Adem'le Hava aslında Tanrı'nın önüne gelip yanlış yaptık, bizi bağışla demeleri gerekirken ne yapıyorlar? İncir yapraklarıyla utançlarını örtmeye çalışıyorlar. Günahlarını örtmeye çalışıyorlar. Bugün günümüzde birçok insanın yaptığı gibi. Kaç kez günahlarını örtmeye çalıştın? Suçlarını örtmeye çalıştın? Kaç kez? Ama biliyorsun ki Tanrı'dan hiçbir şey gizleyemezsin, değil mi? Recep'ten gizleyebilirsin ama Tanrı'dan değil. İnsan genelde nasıl yapıyor bunu günümüzde? Yani günahını nasıl örtbas etmeye çalışıyor genelde? He? Ya yalanlarla, ama yalan söylerken yine günaha düşmüş oluyor. Yine günah üstüne günah işlemiş oluyor. Aslında benim gördüğüm, yani 24 yıllık tecrübem, dini vecibelerle, yani ya camiye ya kiliseye ya namazlar ya oruçlar, ya yani bir çeşit örtü. Yani adam kendini biraz böyle vicdanen bir şey rahatsız hissetti mi, içindeki o günah onu birazcık böyle rahatsız etti mi, biraz böyle yüreğine batmaya başladığı zaman ben kendini camiye atıyorum. Biliyorum siz yaşadınız mı? Ben bunu çok yaptım sevgili kardeşler. Yüreğimde çok çirkin şeyler hissettiğimde ya da kötü bir tutum sergilediğimde hemen koştum, abdest alıp camiye gidip cuma namazında namaz kıldım. Yani kendimi affettirmek için. Kendimi suçlu hissettim. Ama bugün ben yine yapıyorum aynı şeyi. Nasıl yapıyorum? Bazen kendimi rahatsız hissettiğimde büroma çıkıyorum, diz çekiyorum. Rabbin önünde, Tanrı'nın önünde tövbe ediyorum. Yani bir şekilde bu tür hareketler, bu tür eylemler, bu tür davranışlar nedir? Bir çeşit incir yaprağıdır. Dini vecibelerle, dini faaliyetlerle, bir takım eylemlerle o tür yönünü örtmeye, örtbas etmeye çalışıyorsun. Ve ilginç olan İsa bir gün yolda giderken bir incir ağacına rastlıyor biliyorsunuz. Matta'da biz bunu okuyoruz 21. bölümde. Ve bakıyor ki incir ağacına, incir ağacının üzerinde meyve yok. İncir ağacının üzerinde meyve olmadığını görünce ne yapıyor İsa? İncir ağacını lanetliyor ve incir ağacı kökten kuruyor. Ve ilginç olan hemen bu olayın ardından kısa bir zaman sonra İsa Mesih ne yapıyor? Dincileri kınıyor. Sanki bu incir ağacıyla bu dinciliği birbiriyle bütünlüyor İsa. Sanki bir kılıyor. Yani incir ağacının simgesel olaraktan anlamı insanın günahlarını kendi dini işleriyle örtmeye kalkışması. Rab Tanrı bundan nefret ediyor sevgili kardeşler. Onun isteği nedir? Günahlı olduğumuzu görüp günahlarımızı açıkça onun önünde söylemek. Tövbe etmek. Eğer imanlı değilsek, eğer bu gerçekleri kabul etmediysek yine günahlarımızı görüp Rabbin bize sunduğu kurtuluşu açıkça kabul etmek. Yapmamız gereken Tanrı'nın bizden beklediği bu. Şeytan Adem bahçesinde Havva'nın dikkatini iyiyi ve kötüyü bilme ağacına çekiyor. Havva fırsat verdiği için şeytan günah mayasını ne yapıyor? Saf yüreğe atmasını başarıyor. Tıpkı o saf yüreğe koyduğumuz, o saf yüreğe düşen maya. O saf yüreğe düşen maya, o saf temiz sütün içerisine düşen bir kaşık yoğurt gibi ne yapıyor? Mayalamaya başlıyor. Şeytana fırsat veriyor ve yüreğe düşen o maya, onu mayalamaya başlıyor ve ne yapıyor? Artık her zaman gördüğü ağaç ona çok daha farklı görünmeye başlıyor. Belki altında binlerce kez yattı Adem'le Havva. Onun, o ağacın, iyilik ve kötülüğü bilme ağacının altında. Ama o ağacı o anda yürek değişmeye başladığı için, günah mayasıyla mayalandığı için, artık süt, yoğurt olduğu için, artık değişime uğradığı için ne yapıyor? O ağacın meyvesini değişik görmeye başlıyor. Ve ne yapıyor? Alıyor ve meyveden yiyor. İblisin taktiğini görebiliyor musunuz? Her zaman sevgili kardeşler, iblis dışarıdan başlıyor, içe doğru giriyor. Adem'in de Havva'nın da dışarısından başladı. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş ne yaptı? İçeriye girmeye başladı. Daha çok çekici duruma getirerekten. Bazen bunu güncel hayatta sık sık görüyoruz sevgili kardeşler. Özellikle evlilik hayatı ilişkisi içerisinde ben çok gördüm. Örneğin iblis geliyor bir takım duygularla. Ya bak sana diyor, işte senin eşin sana gereken ilgiyi, gereken sevgiyi, gereken yakınlığı göstermiyor. Ama bak bu erkek ya da bu kadın seni daha çok mutlu edebilir. Sana daha çok destek olabilir. Seni daha güzel tamamlayabilir. Değil mi? Çok örnekler ben gördüm güncel hayatta. Ve ne yapıyor? Fırsat verdiğimiz zaman o günah olgusu yürekte, o arzu gelişiyor, gelişiyor, gelişiyor, gelişiyor. Ve ne yapıyor? Günaha düşmemize aracı oluyor. Ve ben birçok aileler tanıyorum. 3 tane aile tanıyorum. 8 yıllık ya da 12 yıllık evliler boşanıp başkasıyla. Ve gerekçe ne bu? İşte ben asıl şimdi buldum. Gerçek eşi diyorlar. Yani şeytanın o yoluna, o taktiklerine yenik düşüyorlar sevgili kardeşler. Burada çok çok ayık ve uyanık olmamız lazım. Martin Luther'in dediği gibi, kafanızın diyor üzerinizde birçok kuşlar uçuyor, binlerce düşünceler var, binlerce kuşlar var. Ama diyor ki o kuşların uçmasına engel olamazsınız, mutlaka vardır. Ama o kuşların gelip yuva yapmasına engel olabilirsiniz diyor. Demek ki birçok arzular var, birçok istekler var. Onlara engel olamayız, dünyada yaşıyoruz. Ama bir şeye engel olabiliriz. Onların gelip kafamızın üzerinde yuva yapmasına, beynimizin içerisine yerleşmesine, daha sonra günaha düşmemize engel olabilirsiniz. Olabiliriz sevgili kardeşler. Evet, bu yüzden sorun dışta değil hamdolsun. İçte olduğu için tövbe içten olmalı. Ve İsa da her zaman, son olaraktan bunları söyleyerekten bırakmak istiyorum. İsa da her zaman nereden söz etti? Dıştan söz etmedi, değil mi? Her zaman içten söz etti ve Ferisilerden konuşurken de onlara ne dedi? Dıştan boyalı mezar duvarları diye hitap etti. Mezar nedir? O çürüklüğü, o pis kokuları örtmek için yapılan bir yer, hazırlanan bir yer. Ve onunla o mezar aracılığıyla ne yapıyor? O koku örtbas ediliyor, örtülüyor. Dıştan o mezarı çok güzel yapabilirsin. Ben buradaki mezarlarda yatabilirsin diye. O kadar güzel, o kadar pırıl pırıl ki çiçekli miçekli mermerler falan filan. Bazen gidiyoruz bakıyoruz böyle kayınpederin mezarına, git orada yat uzan. Ağaçlar da güzel, kuş sesleri de var. Harika, insan imreniyor o mezarda oturup da yatmak için. İmreniyor. Biz mezarı dıştan çok güzel bir şekilde yapabiliriz. Ama içi her zaman, mezarın içi her zaman ne yapacaktır? Çürüklük kokusunu koruyacaktır. Sen istediğin kadar dışarıyı çok şık yap, istediğin kadar dışarıyı sen yenile, çok çekici bir duruma getir, yine içteki o çürüklüğü, o içteki kokuyu ne yapamazsın? Yok edemezsin. O orada mevcut. O çukurun içerisinde o çürüklük mevcut sevgili kardeşler. Eğer kişi günahını örtmeye çalışırsa, Tanrı'nın önünde tövbe etmeyip günahını örtbas etmeye çalışırsa, bence buna benzer bir durum olur. Aynı mezarlık gibi. Dıştan çok güzel, adama bir bakıyorsun, harika, canlı, gülücükler saçıyor etrafına. Ahmet Bey diyorsun, Ahmet Bey Allah'ına bağlı, yoksullara yardım eden, canla başla insanlara elini uzatan, şen şakrak, canlı bir kişi. Bir anda bir bakıyorsun, adam kendini öldürmüş, intihar etmiş. Şaşırıp kalıyorsun, ya bu adam ne oldu, birdenbire intihar etti. Ama bilmiyorsun ki adamın yüreğinde ne vardı? Onu yiyip bitiren ne vardı? Hangi günah olgusu vardı? Çıpkı mezar gibi, dıştan çok güzel, dıştan çok çekici ama içten gitmiş. Tanrı diyor ki, ben dıştan boyalı mezar duvarları olarak sizleri görmek istemiyorum. Sizleri içten temizlik, içten temizlenmenizi istiyorum diyor Rab, hamdolsun. Onun için sevgili kardeşler, eğer içteki temizlik gerçekleşmişse, eğer içte temizsek, dıştaki temizlik hiçbir zaman yapmacık olmayacak. Eğer içteki varlığımız temizse, gerçek anlamda Rab aracılığıyla temizlendiyse, o zaman bizim dışımıza yansıyan dış varlığımız yapmacık bir sevinç olmayacak. Gerçek bir sevinç olacak. Yani dıştan boyalı mezar duvarları görünümünden uzak olacak. Hamdolsun. Son bir ayetle sizi baş başa bırakıyorum. Bunun sırrı nedir? Pavlos Timoteos'a, genç hizmetçi Timoteos'a söylüyor. 2. Timoteos 2. bölümde 22. ayette diyor ki, tabii o genç olduğu için ona gençlik tutkularından söz ediyor ama bizim de değişik tutkularımız var. Hala gençlik tutkularımızı sahibiz, değil mi? Hala bazı arzular yüreğimizde. bazen alevleniyor, değil mi? Bazen baş kaldırıyor. Diyor ki Pavlos, gençlik tutkulardan kaç. Temiz yürekle Rab'be seslenenlerle birlikte diyor, doğruluğu, imanı, sevgiyi, esenliği amaçla. Neyi amaçlayacaksın? Neyin ardından koşacaksın? İmanın, sevginin ve esenliğin. Dışsal varlığımızla değil ama içsel varlığımızla. Rabbin önünde temiz olmamız lazım. Şöyle bir kısa bir süre Rabbin önünde duralım. Yüreklerimize bakalım. Gerçekten bizim yüreklerimizi bozan, yüreklerimizi kokutan bir mezar gibi rahatsız eden günah noktaları hala var mı yüreğimizde? Bana çok güzel görünebilirsin, bana çok iyi görünebilirsin. Etrafınıza ışık saçabilirsiniz, ışıl ışıl parlayabilirsiniz. Ama yüreğinizin durumu nasıl? Dıştan boyalı mezar duvarları değil, hamdolsun. Ben ona inanıyorum. Ama yine de Rabbin önünde duralım ve yüreklerimize bakalım. Acaba yüreklerimiz Rabbin önünde nasıl? Bakalım.